Tekrar merhaba, herkes buradaysa hepiniz hazırsanız gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında biliyorsunuz yeni bir medya stratejisine ihtiyacı var muhalefetin de diye konuştuk. Yayın arasında gelen mesajlar ve mailler gösteriyor ki sizler tarafından da desteklenen bir şey olmuş bu. Bakalım tabii yani bizim bu konudaki fikrimizi öne sürmemizde bir sıkıntı yok. Bu ne kadar üstlenilecek? Zaten şimdi yarından itibaren göreceğiz. Size ilk yayında gösterdiğim o 4 birinci sayfayı dün sabah yayınlanan Yeni Şafak'ın, Türkiye'nin, Hürriyet Gazetesi'nin ve Sabah gazetelerinin birinci sayfalarını, yapılan o hani vücut boyu zamları nasıl görmediklerini, nasıl dönüştürmeye çalıştıklarını bir hatırlayın. Yarınki gazetelerle kıyaslayacağız. Tabii yarına bugün üzerinde çok fazla çalışma şansım olmadı. Bir iki başlık çıkartabildim sadece ama asıl yarın bu gece çalışılması yapılacak onun. Enflasyon rakamları açıklandı, gördünüz. Yani %13.58'lik bir aylık enflasyondan bahsediliyor ve bunun sonucunda da %36.08'lik bir yıllık 2021 yılı tüketici fiyat enflasyonundan, %80'lik de bir üretici enflasyonundan bahsediliyor. Bunun anlamı ne? Yani ENAG'ın açıkladığı o ilk yayında konuştuğumuz %83'lük enflasyonun aralarında çok fark var. Ama bu saklanabilen bölümü, makyajlı hali bu kadar. Öyle düşünün. Yayını paylaşmanızı rica ediyorum. Yani şöyle düşünün. Dün bütün sosyal medya hep yılbaşı gecesi Ajda Pekkan'ın görüntülerini konuştu. Bu da Ajda Pekkan'ın görüntüleri işte. Yani baktığın zaman diyorsun ki vallahi helal olsun, hiç 76 yaşında değil. Ama 76 yaşında gibi görmüyor. Ama aslında 76 yaşında olduğunu biliyorsun. Görüntü 38-40 aralığında, 40 bandında gidiyor. Yani yersen %36.08. Ama öbür taraftan bakarsan evet ya, yani vallahi hiç de 83 gibi görünmüyor diye. Artık TÜİK'in adını da o da 4 harfli Ajda olarak da değiştirebiliriz. Yapılabilir, hiç sıkıntı yok. Bu saatten sonra öyle de yürünebilir. Başlığın ayrıntılarını yarın daha detaylı olarak konuşacağız. Ama size son 3 yıldır özellikle ısrarla anlattığım bir makas hikayesi vardı, hatırlıyor musunuz? Yani üretici fiyat enflasyonunun aralığı ne kadar tüketiciden açılırsa, arada o makas denen şu boşluk ne kadar artarsa, bu aslında üreticinin üstlenmek zorunda olduğu bir maliyet bölümünün giderek arttığını gösteriyor bize demiştik. Şimdi o hikayesi artık yarından itibaren çok daha net göreceğiz. Düşünün, bu makyajlısı, makyajlı kasası diyorum size. 2022 modelin makyajlı kasası, ama sadece bu kadar da değil. Biz 1 Ocak'tan geçerli olan bir grup zamma şahit olduk ve o zamla birlikte aslında onlar Şubat ayında açıklanacak Ocak 2022 enflasyonuna yaslanacak. Yani bu enflasyon sarmalına girdiğimizi, hiperenflasyon diye size daha önce açıkladım. O artık içinden çıkmanın giderek daha zorlandığı halin içine oturduğumuzu gösteriyor bize. Bir ekonomistin bunu söylemesi normal. Ekonomiden hiç anlamayan bir adamın da bunu ısrarla başarı gibi savunması daha da normal tabii. Şimdi şöyle bir durum olabilir mi? Yayın arasında yine mesajlar gelmiş. Çok sevdiğim bir arkadaşım, sevgili Tolga da aynı şeyi söyledi. Yayından önce, yani burada yapılmaya çalışılan hikaye enflasyon rakamlarında en azından bir bölümünün serbest bırakılması, çok da düşük gösterilmemesi, ki Erdoğan olaya müdahale ediyor. Ya tamam kardeşim, ezdirmeyeceğiz biz sizi, aradan ben de şu kadar veriyorum, memura, emekliye bu kadar zam açıklayacağım deyip şirin görünmeye çalışması olabilir mi? Olabilir, ama şunu unutmayın, bunun devamı var. Yani bugün gördüğümüz bu. Şubat'ta ne yapacaksınız? Mart'ta? Nisan'da ne diyeceksiniz insanlara? Yani sana Ocak ayında çok yüksek enflasyon verdim. Yılı kapatmadan önce de zaten 4.253 liralık asgari ücret açıklamıştım. Tamam, yatın yuvarlanın gayri mi diyeceksin insanlara? Yaşayamayınca ne olacak? İnsanların bu parayla yaşayabilmesi mümkün değil ki. Yani markete girip merhaba deyip çıktığınız zaman 150 lira harcadığınız bir ortamda hiçbir şey almadan, aylık alışveriş yaptıysanız artık böyle 1500-2000 liraya yakın para harcamak zorunda kaldınız varsa bir ortamda, yarın ne söyleyeceksiniz? Bir anlatılabilecek bir hikaye yok ki ortada. Bundan sonrası hiperenflasyon. Şimdi göstereceğim size, ilk yayında aslında burada bahsedecektim ama bilinçli olarak tuttum onu. Şu hikayenin, şu yalanın üretimi konusunda Hürriyet gazetesi bayraktarlığı bırakmıyor kimseye. Ahmet Hakan yönetiminde saz arkadaşlarıyla beraber yalanın katlanarak artışını. Ama bugün Abdülkadir Selvi'nin yazısında bir cümle var. Bakın, o cümleye ilişkin olarak Cumhuriyet Halk Partisi açıklama yapmak zorunda. Bu hani ya açıklama bekliyoruz falan değil, mecbursunuz. Çünkü Abdülkadir Selvi yazısında diyor ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına takılan o zinciri CHP'nin koruma müdürü istedi. Doğru duydunuz, evet. o Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına takılan kilidi, zinciri CHP'nin koruma müdürü istedi. Muhtemelen orada önde gördüğüm, hani ben İlkay Hanım'ı gördüm tanıdığım koruma grubunun içinden. Onu mu kastederek söylüyor bilmiyorum ama açıklama yapmak zorunda CHP. Çünkü bu yalanın, ya öyle şeyler söyleniyor ki arkadaşlar, artık böyle insan zihniyle oynuyorlar. Gerçekten zihniyle oynuyorlar insanların. Mesela çıkıyor tipin biri, diyor ki Halk Ekmek Fabrikası'nı diyor, reis kurmasaydı diyor, Erdoğan kurmasaydı diyor, İstanbul halkı biraz zor yerdi ucuz ekmeği. Ulan yalan söylenir de, hani bu kadar sunturlusu atılmaz. 1977 yılında, rahmetli Ahmet İsvan döneminde, o ekmek fabrikasının kuruluşunu hatırlayan insanlar yaşıyor ya. Atıyorsun, sallıyorsun da bir bak etrafına be adam. Lan atıyorsun, anlıyorum ya, yalan artık ağzınıza yuva yapmış, bu çok normal sizin için. Hatırlayanlar yaşıyor. Aynı dönemden bahsediyorsak diplomayı çıkart kardeşim. Tam benzer dönemlerden söz ediyoruz, bize söylenen o. Geçtim ben ekmek fabrikasını falan. İnsan yalan söyler, bu hele bunlar çok rahat söylüyorlar biliyorsunuz. Ama bunu göster. Bunun yeniden üretimine katkıda bulunmamak için Selvi'nin bugünkü yazısındaki o cümleye cevap vermek zorunda Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi. Hem de çok sert cevap vermek zorunda. Yani sen yalancısın diyerek. Yok, eğer gerçekten o zinciri ve kilidi siz taktırdıysanız tebrik ederim. Dünyanın en büyük iletişim kazasını yarattınız. Çünkü üzerinize yapıştırılır bu. O yüzden hiç kaçacak bir yer yok. Çat diye koyacaksınız. Çat diye koyacaksınız. Göstereceğim şimdi yazıyı size. Ama bu yalanın ifşası gerekiyor kardeşim. Bu saatten sonra böyle uygulayacaksınız. İlk yayında konuştuğumuz o yeni medya stratejisine ihtiyaç var sözü bu. Dün akşam bu başlıkları hazırlarken o gazetelerin birinci sayfalarının görsellerini bugün yayında kullandım. Yani her zaman yayında kullandım. Arayüz programına yerleştirirken aklımdaki hikaye buydu işte. Yalanın ifşası yetmiyor artık. Yeniden üretimine katkı da vermemeniz gerekiyor. Yani CNN Türk'ten bahsederken onu gerçekten bir haber kanalı olarak değerlendirmemeniz gerekiyor. Yaptığı işin ne olduğunu anlatacaksın. Orada ekrana çıkartılan yalakanın ne amaçla çıkartıldığını, onun iktidarı neden cansiperane savunduğunu anlayacak, anlatacak ve üzerine diyeceksin ki ben seninle tartışmam, sen kimsin? Muhatabı gelsin. Muhatabı gelsin. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hala hazırda siyaset yapan, Ahmet İsvan döneminde de siyasete devam eden insanlar var. Dün orada bu cümlenin karşısında cevap verebilecek bir insan olsaydı çıkıp bu yalanın ifşasını yapardı ya. Bugün Türkiye bu soytarılığı konuşuyor olurdu. Yapılamadı. Bunun için işte o yeniden üretime katkı vermemek gerekiyor artık. Yok kardeşim, yani iktidar savunacak gazeteci mi var? Yani başkasıyla konuşsun. Çıkartın. Onun karşısına partili gazeteci, Cumhuriyet Halk Partili gazeteci yok mu? Var bir sürü. Partili gazeteci olur mu? Olmaz. Muhalif gazeteci de olmaz bu yüzden işte. Gazeteci gazetecidir. Öbürküler bırakın tepişsinler orada ya. Ama sen buna dahil olduğun zaman meşruiyet kazandırıyorsun bu insanlara. İşte bugüne kadar hep anlattığımız, hani bu yayınla ilgili sürekli savunmaya geçtiğim bölüm bu. Ana akım medyaya ihtiyacımız var. Yok kardeşim öyle bir ihtiyaç. Yok, ana akım kendini gebertti. Elleme. Elleme, bırak ölsün orada. Ama buna katkı veriyorsun sen. CHP'nin, İYİ Parti'nin bir an evvel ama çok hızlı hareket ederek. Ana akım medyada biz karşımızda iktidar partisinin temsilcisi yoksa çıkmıyoruz kardeşim. Yiyorsa, maça sıkıyorsa herkesin en amiyane tabirle otursun oraya. Otursun oraya, hep beraber konuşalım. Yalanın ifşası çok kolay çünkü. Üretimine katkıda bulunmamak da gerekiyor. Artık 2022 yılıyla birlikte muhalefet bu stratejiyi hayata geçirmek zorunda. Bakın nasıl geri adım atacaklar, göreceksiniz. O dandik programların tamamı devrilecek. Ya cumartesi günü sosyal medyadan ben de paylaştım. İnsanlar ısrarla bir şey konuşuluyor zannediyor. Ya metaverse konuşuluyor. Çok çok saçma, gerçekten çok saçma ya. Söylerken kanım donuyor. Hakan Bayrakçı ile Masum Türker metaverse konuşuyorlar ya. Programın adı Akıl Çemberi. Kardeşim bak 3 yıldır yırtınıyorum. O programda sadece çember var, akıl yok. Ama sen ısrarla ciddiye alırsan o programı, adam yollarsan, tamam bizim de temsilcimiz olsun dersen yeniden üretimine katkı verirsin onun. Bırak ya. Bırak kardeşim, bırak ölsün kendi kendine o program. Bitsin. Tarihin çöplüğüne gömülsün. Bir sürü izleyici yayın yazmış. Ya programı sunan insanlar, ya onlara da acıyorum. Ne acıyorsun kardeşim? O yapıyor o programı. Neyine acıyorsun? O akılsızlığın içinde hatta baş sorumlusu, halay başı olarak o insanlar var. Yapma. Yapma. Bu kadar basit. Bak gör reytingleri nasıl yerlerde sürünüyor. Zaten izleyeni yok da. Biz başka bir şeyden bahsediyoruz. Bak yalanın ifşası çok basit diyorum ya. İlk yayında bir kez daha teşekkür edeyim kendisine. Çok büyük zarafet gösterdi sağ olsun. Hakan Hoca, Hakan Kara Bilkent Üniversitesi'nden tablosunu paylaşmama müsaade etti. Bak yalanın ifşası bu kadar kolay. Hani enflasyon neticeydi, faiz de asıl sebep olan. Bak şimdi sana tabloyu bir daha göstereyim. Ondan sonra bir şey daha söyleyeceğim. Çünkü insanlar, ben de unuttum bu bilgiyi vermeyi tabii. Ekim ayı para politikası kurulundan sonra faizdeki değişme aha bu işte. Merkez Bankası 4 puan faiz düşürdükten sonra ihtiyaç, taşıt, ticari kredilerin 4.9, 5.4, 3.4 seviyelerinde arttığını, konut kredisinde binde 3'lük sadece bir azalma olduğunu görüyorsun. 10 yıllık hazine tahvili %5.6, 2 yıllık hazine tahvili %3.8 arttı. Kardeşim Hakan Hoca'nın şöyle bir özelliği var. Merkez Bankası'nın eski baş ekonomistidir kendisi. Çok özür diliyorum. Hani bu arkadaşların kerameti kendinden menkul ekonomistleri de var ya. Zaten en tepeden öyle geldiği için, göklerden gelen kararın ekonomi bilgisini sorgulamak zorunda olduğumuz için. Kendisi Hakan Hoca aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın eski baş ekonomistidir. Yani bu politikaları sadece anlar demiyorum, bak yanlış anlama. Oluşturulmasına katkı vermiş bir insandır. Şimdi onun söylediği hani böyle olacaktı? Ekim, Kasım, Aralık. Neden bunu söyledim biliyor musun? Bak yalanın yeniden üretimi nasıl oluyor? Bugün Ahmet Hakan köşesinde demiş ki, ben o gün tarafsız bölgede sorulması gereken her şeyi sordum ya. Nebati Bey'e hepsini sordum. O da Aralık ayı enflasyonundan umutsuz olduğunu açık açık söyledi, yüksek çıkacak dedi. Çünkü dedi Aralık ayı enflasyonuna yapıştı dedi bu rakamlar. Bunlar yapışmadı mı? Ekim'le Kasım kime yapıştı? Düşmüş işte faiz 4 puan. Ne yapacağız biz şimdi? Yani Şubat'ta etkisini mi göreceğiz bunun? Ya bilimle mücadele edemezsin kardeşim. Artık bunu kafana sok. Bilimle mücadele şansın yok. Yani bunu kabullen ya. Bütün dünya kabullendi. Engizisyondan geçerek kabullendi dünyanın çok büyük bir bölümü. Bak senin böyle bir zorunluluğun da yok. Kabullen artık bunu. Yalanın yeniden üretimine muhalefet artık katkı vermemeli. Tamamen çekilmeli ana akım medyadan. Bu insanların oluşturduğu. Yani neden mesela A Haber'e gitmiyor muhalefet temsilcisi? Çağırmıyorlar. Sadece çağırmıyorlar değil ki. Çağırsa kimle konuşacaksın orada? İkili çaydanlık setini mi alacaksın karşısına? Hani Nebati Bey'in karşılarına oturarak her türlü nereden vursa gol atabileceği pozisyonlarda kendi önüne böyle topun açıldığı toplu şeylerden, programlardan. Aynı şeyi CNN Türk için de yapman lazım. NTV için de yapman lazım. Tam zamanı. Sen zorlayacaksın iktidarı şimdi. Elinde bu güç var. Sıkıyorsa maçan karşıma çıkacaksın diyeceksin. Aynı şey Faik Öztürk için geçerli. Ya eski hazine müsteşarı adam. Çıksana mesela Faik Öztürk'le Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde kalibresi yeten biri çıkıp tartışsın. Çok basit. Durmuş Yılmaz'la, İYİ Partili Durmuş Yılmaz'la Merkez Bankası politikası tartışsınlar. Eski Merkez Bankası Başkanı. Maçası sıkan oraya gelsin bu saatten sonra. Bak bu ne gösterecek biliyor musun bize güzel kardeşim? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarın elinde şu anda. Bütün bu işten anlayan insanlar bizatihi Erdoğan tarafından tasfiye edildi. Ya parlatılan insanlara bak, donanımlarına bak. Süleyman Soylu'nun donanımı nedir biriniz anlatsın bana. Ben size söyleyeyim, içlerini ben hiç bilmezdim ya. Vallahi yani bakan olana kadar hiç haberim yoktu. Senin elinde adamlar var. Çıkart. Karşısında yiyorsa maçası, sıkıyorsa insanların çıksın karşısına. Ama bunu göstermen lazım. Topluma umut böyle verilir işte. Tam bu zamana ihtiyacın var senin. Ve şu anda elin gerçekten güçlü. Halk gerçeği öğrensin. Ama dandik tiplerle çıkmayın artık ekrana. Onun tek derdi var. İktidarı korur gibi görünmek. Ama aslında kendi koltuğunu koruyor. Çapı yetmez ki herhangi bir gazetenin Ankara temsilcisi olmaya. Herhangi bir büyük gazetede köşe yazmaya çapı yetmez. İktidar yaptı onu. Sen kalktığın zaman, karşısına oturduğun zaman sürekli olarak onu meşrulaştırıyorsun. Yapma, kes artık. Kes, o dandik programların tamamı yıkılsın. Görelim ya, seyredelim hep beraber. Hep beraber. Ahmet Hakan'ın karşısına çağrılacağı zaman mesela, diyelim ki CHP'nin ekonomi kurmaylarından biri, Selin Hoca, Selin Sayek Böke, genel sekreteri partinin. Selin Hoca özellikle rica etsin. Desin ki ya karşıma yaz, ben çıkarım programa, hiç sorun değil. Çok da güzel konuşur Selin Hoca. Ama AKP'den bir tane şey istiyorum, ekonomist istiyorum Ahmet Bey. Yoksa ben çıkmayacağım. Bakın bunu yapın. Yapın, tam zamanı şimdi. Tam zamanı, iktidarın elinde hiçbir şey olmadığını gösterin insanlara. Ya bu insanların tasfiye ettikleri kişiler boş kişiler değildi. İktidarın politikalarına hizmet ettiler, onu yaptılar, bunu tuttular falan. Bakın bugün sevin ya da sevmeyin, Mehmet Şimşek ayarında, Ali Babacan ayarında ekonomist yok artık AKP'de. Neden? Ya bu şuna benziyor. Hani çok güzel bir İngilizce şey görmüştüm. Paylaşım. Diyordu ki adamın teki, böyle yaşlı bir adam, bir şey giymiş, tişört giymiş. Yanında da eşi var, böyle eşi acayip gergin bakan, kısa gözlük takmış şöyle bir teyze. Şöyle yazıyor üzerinde: evdeki Ana Britannica'yı sattım çünkü eşim her şeyi biliyor. AKP'nin durumu da bu işte. Ekonomiste ihtiyacımız yok, göklerden gelen kararla öğreniyoruz biz ekonomiyi. Çıkın tartışın. Çıkın, tartışacaksanız onlarla tartışın. Çünkü onlar basamak olarak kullanıyorlar sizi. Tam zamanı, şu anda gücünüz var. Ve yapın bunu, uygulayın. Bugün CHP'nin yapması gereken hikaye bu. Abdülkadir Selvi'nin yazısındaki o bölümü size, memur ve işte neydi, memur ve emekliye ne kadar zam verilecek falan gibi bir yazı yazmış. Ama bak, yazının içindeki o bölüm son derece önemli. Diyor ki işte randevu istemeyi bilmiyorsun. Tabii diyor, o yüzden diyor sana randevu vermediler diyor. Halkımız sokak eylemlerine prim verse marjinal solcular iktidar olurdu. Kim? Marjinal solcular. Ah canım, ah, en büyük korkun bu mu? Marjinal solculardan mı korkuyorsun? Kimdir mesela marjinal solcu? Allah aşkına bir tanımlasana. Kim mesela marjinal solcu, kim? Vallahi bir tanımla. Mesela Aykut Ertoğdu marjinal bir solcu mudur sence? Tanımla bence bunu. İktidar olurdu marjinal solcu. Bu CHP falan hepsi marjinal ya. Ben bunları gördüm, bunlar marjinal. Merkez Karar Yürütme Kurulu'nu topluyorlar. Hep parti meclisi toplanıyor. İçeride AC/DC çalıyorlar. Çılgınca headbang yapıyorlar. Ben gördüm bunları. Alay marjinal bunlar. Bunu mu demeye çalışıyorsun? Yazı böyle yazıyor. Ama bak, şu bölümü son derece önemli. CHP'nin çok hızlı tepki vermesi lazım buna. Şimdi gelelim kapıya kilit vurulmasına. Geçen hafta Milli Eğitim Bakanlığı'na yapılan ziyarette kapıya takılan asma kilitten bahsediyorum. Zaten maksat o kapının kilitlenip üzerine zincir vurulmasında. Kılıçdaroğlu zincirleri kıra kıra geliyor algısı oluşturulacak ya. Kılıçdaroğlu'nun önünde kameralara açıklama yaptığı kapının kilitlenmesini Kılıçdaroğlu'nun koruması talep ediyor. Buyurun. Altına da eklemiş, belgesiz konuşmam. Demek ki Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürü demiş ki bir protokol yapalım. Değerli Milli Eğitim Bakanlığı Güvenlik Amiri. Ben yazıyorum altında. İşte Kılıçdaroğlu koruma müdürü bilmem kim, Milli Eğitim Bakanlığı koruma müdürü bilmem kim, kapının kilitlenmesine. Bak, bunu hemen yapman lazım. Hemen. Yoksa bu üstüne yapışır. Hemen yapıp buna karşı çok sert tepki vermen gerekiyor. Hemen. Çok sert. Sen yalancısın diyerek. Yok. Eğer bu doğruysa, tebrik ediyorum, yüzyılın iletişim hatasına imza attınız. Hiç ihtimal vermiyorum ama. Ama bunu bekleyemezsiniz. Bu durabilecek bir şey değil. Ve ondan sonra çok hızlı harekete geçip hemen yeni medya stratejisine ihtiyaç var. Çok basit. Artık gücünüz var, muhalefetin var. Sadece CHP'nin değil, İYİ Parti'nin. Ya söylüyorum işte kardeşim, bak isim veriyorum. Durmuş Yılmaz'ın karşısına. Bilerek söylüyorum bak bunu. Bu bir tahmin falan değil. Bunu bilerek söylüyorum. Şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekilleri içinde, bakanlık düzeyinde, partinin herhangi bir kademesinde Durmuş Yılmaz'la Merkez Bankası politikası tartışabilecek kalibrede hiç kimse yok. Çağırsın Durmuş Yılmaz. Gel kardeşim desin. Hazinenin atacağı adıma ilişkin olarak şu anda Faik Öztrak ayarında hiç kimse yok. Akademik düzeyde, ekonomi konuşabilecek seviyede Selin Hoca'nın, Selin Sayek Böke'nin karşısına çıkabilecek kimse yok. Ya varsa çıksın kardeşim. Bu kadar net. Eş düzeyde. Sen de partili değil misin? Evet, o da partili. Bu saatten sonra medya stratejisi bu olacak. Yani eskilerin deyimiyle ademe mahkum etmek, yalnızlığa bırakmak onu. Çünkü sen yalan söylüyorsun kardeşim. Bak Hakan Hoca'nın tablosu ortada. Atıp tutuyorsun. Diyorsun ki aralığa yapıştı ya. Ahmet Hakan aynen böyle yazmış. Aralık enflasyonuna yapıştı o maalesef ya. Ekim'le Kasım'a kim yapıştı? Tablo ortada kardeşim. Faizler düşüyor. Enflasyon niye düşmüyor? Bak geçtim ben enflasyonun öyle hani düşmemesini. Enflasyon niye artıyor? Bana bunu söyle. Bunu gazeteci düzeyinde tartışacaksak ben bunu anlıyorum. Çünkü bir ekonomistim ben. Ama gazetecilerin bunu tartışmasının bir önemi yok. Politikayı uygulayanlarla politikayı eleştirenler tartışmak zorunda. Şimdi yeni medya stratejisinin zamanı. Tam karşı karşıya gelip. Yani Halk Ekmek Fabrikası'nın reis kurmasaydı İstanbullu var ya açtı. Hadi ya sen mi kurdun? Evet biz işte, reis kurdu ya. Reis kurdu. 94-95 o aralar yani. Peki arada geçen 18 yıl nasıl oldu? Halk Ekmek Fabrikası vardı çünkü orada. Bu yalanın anında ifşası gerekiyor artık. Anında ifşası ve bunun yapılacağı yerin muhalefet tarafından doğru teşhis edilmesi gerekiyor. Yoksa yalanın yeniden üretimine katkıda bulunacaksınız. Katıldığınız bütün programlar o dandik televizyonları, haberimin televizyonlarını meşrulaştırıyor. Bırakın onları ya. Ya bir adam her şeyden anlar mı kardeşim? Her şeyden anlar mı bir insan evladı ya? Adam anketçi diye çıktı. Anketçi diye çıktı. Metaverse konuşuyor ya. Vallahi tebrik ederim. Ukrayna politikası konuşuyor. 2022 yılında Türkiye-Rusya arasında doğalgaz konusunu konuşuyor. Her şeyi konuşuyor. Niye konuşuyor bunu? Daha önce biz bunun örneğini gördük. Şu anda AKP'de genel başkan yardımcısı. Aynı statüde çıkmıştı ekrana. Şimdi genel başkan yardımcısı abuk sabuk ahkam kesiyor. Vallahi bak en son söylediği bir söz vardı. Ya ben dedim ki bir insan niye bunu söyler ya? Niye bunu söyler? Adam basın toplantısı yapıyor ve diyor ki biz diyor değerli teşkilatım rahat olun diyor. Biz diyor seçimleri kazanacağız ama diyor bana nasıl kazanacağız diye sormayın. Ne soralım sana? Yani önümüzdeki hafta nasıl hava olur? Ya anlatırım onu da diyor sorun değil ki. Her yol var bende diyor. Metaverse konuşurum, bikini bölgesi yağlanması konuşurum, ciltte kırışıklık sarkma lift up projesi, örgün akış dantel her yol var bizde ya. Yemek konuşalım. Anadolu lezzetleri. Arkadaki kitabı görüyorsunuz değil mi? Beni yeni yılla birlikte yüzümü gülümseten kitaplardan biri. Ben 15 gündür aslında hani elimdeki işi bitirip bu kitaba başlamayı bekliyordum. Ya şahane bir kitap. Hayatımızın nasıl yoksullaştığını anlatıyor. İstanbul lezzetleri yazdığına bakmayın üstünde geçmişten günümüze. Ona bakmayın. Aslında hayatımızın nasıl yoksullaştığını anlatıyor. Mantık çok doğru bir mantık çünkü çıkış noktası. Diyor ki kitabın derleyicisi aynı zamanda Merin Sever. Bakın diyor İstanbul o lezzetleri ürettiği lezzetlerin tamamını kendi yetiştiren bir kent değil. Tarih boyunca da olmamış. Ama İstanbul öyle göz bebeği bir yer, o kadar kozmopolit bir alanmış ki farklı medeniyetlerden, farklı kültürlerden, farklı coğrafyadan insanlar gözünün bebeği gibi bakmış İstanbul'a. Neyin iyisi varsa İstanbul'a gelmiş ve oradaki insanlar da o iyilerle İstanbul'un muhteşem lezzetlerini oluşturmuş. Aynı Türkiye gibi işte. Biz bugün yoksullaşıyorsak bu salaklıktan yoksullaşıyoruz sadece. Baktığımız yer yanlış çünkü. Şimdi tam zamanı. Tam zamanı toplumsal muhalefet oluşmuş durumda. Yap kardeşim. Yap. Bu programları tartışırken artık görmezden gel. Ciddi söylüyorum bak çok önemli bu. Sen görmezden gel. Ben gerekirse sana anlatırım. Benim işim bu. Ben anlatırım sana sen rahat ol. Ama sen görmezden gel. Yok. Ademe mahkum et onları. Muhalefetin yapması gerektiği gibi. Yoksun sen de. Çünkü dandiksin de. Çünkü yalancısın de. Yalan söylüyorsun kardeşim. Bak ortada duruyor. Merkez Bankası'nın eski baş ekonomistinin hazırladığı tablo. Altta yazanı görüyor musun? Kaynak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Bloomberg Ajansı. Uydurmadım diyor. Zaten ben bu işi biliyorum diyor. Eski baş ekonomistiyim ben Merkez Bankası'nın. Ondan sonrası çok kolay. Ama yalanın yeniden üretimine artık kimse katkı vermemeli bu ülkede. Çünkü yapılıyor. Yapılmamalı. Dışında durulmalı artık. Bırakın ya. Bırakın nasıl boğuşuyorsa boğuşsun. Vallahi nasıl boğuşuyorsa boğuşsun. Göreceksiniz insanlar da bundan uzak durmayacaklar. Yani bir süre sonra hiç anlamayanlar bile anlayacak bunu. Evet ya bu sallıyor. Büyük sallıyor hem de diyecek. Şimdi yapması gereken bu. Artık muhalefetin elinde bu koz. Şöyle düşünün. Neredeyse 1,5 aydır Erdoğan gündem oluşturamıyor kardeşim. Neden? Çünkü geçmişte bu gücü vardı. Geçmişte bu gücünü sürükleyebilecek insanlar vardı. Şimdi sen bir ekonomi politikası diyemem, ihanet olur, öyle bir politika olmaz. Çünkü yok öyle bir ekonomi teorisi de. Senin anlattığını destekleyecek adam ekrana çıkarttığı Nurettin Nebati. Lan o harika bir şey falan diyor adam. Kahvede yanında otursa ya bir birader kalk git uğursuz geldin dersin ya pişti oynarken. Kahvede oralet söylemezsin yancı olarak. Adam onunla politika geliştirmeye çalışıyor. Bırak çaresizliği içinde kendi uğraşsın. Sen üretme bunu. Şimdi gazetelerde neler var? Göstereyim ben size. Çok acayip ya. Çok çok tuhaf yani. Ulan bunlar ayrı yerlerde çıkıyor diyor. İnsan baktığı zaman. Diyorsun ki aa başka bir tanesi Türkiye'de çıkmış. Öbürü herhalde Bangkok falan gibi. Bunu tanıyamadım çok ya. Bu bildiğim bir yer değil. Ama işini dürüstçe yapmaya çalışanlar da var. Bak şimdi. Gazete Pencere, milletin aklıyla dalga geçmeyin. İlk yayında konuştuk. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Merkez Karar ve Yürütme Kurulu üyesi Şamil Tayyar'la Mücahit Birinci tartışıyorlar. Çünkü Mücahit Birinci diyor ki zam geldiği gibi gider, anlık tepkiye lüzum yok. Ya hayatım bu kadar saçma bir laf çok az duydum ben. Vallahi bak. Gerçekten çok saçma. Yani zamma böyle şey, hani kötü yapış yapış komşu muamelesi yapıyor. Çalar çalar gider ya, boş ver. Girdiği bölümü ne yapacağız? Toprak Mahsulleri Ofisi ekmeklik buğdaya %23 zam yaptı. Soru şu. Bak çok basit bir soru soruyorum. Bunun için ekonomist olmaya falan gerek yok. Bana bir anlatsana. Fırıncı zam yapmadan nasıl direnecek? Ekmek neden yapılıyor güzel kardeşim? Un, su, tuz, maya. Başka? Yok. Var. Elektrik var. İşçi gideri var. İşçinin sigorta primi var. Patronun kendisi için yatırdığı primi var. Bireysel emekliliği var. Bütün bunları orada üretim sırasında malın nakliyesi için getiri götürü var. Yani benzini, mazotu var. LPG'si var. Geldiği gibi gider diyor adam. Şamil Tayyar da bunun üzerine diyor ki milletin canı yanarken biz bunun edebiyatını yapmaya kalkarsak hem insani hem vicdani olarak hem de siyasi olarak doğru yapmış olmayız. Kime diyor bunu? Mücahit Birinci. Sen de şimdi haklı olarak diyorsun ki lan bunlar aynı salonda oturmuyor mu MKYK sırasında? Oturuyor. Dön ona söyle. Söylenmediğini mi zannediyorsun? Bu savaşın açıktan yürütülmesinin bir gerekçesi var. Burada konuştuk kardeşim. Köprüden önce son çıkışı kullananlar var. Bu iktidar biterse benden bir cacık olmaz diyenler var. Mustafa Varank. Sanayi, teknoloji, uzay üssü, TOK, ay üssü alfa bakanımız bizim. Ne diyor? Maazallah diyor, muhalefet iktidar olursa bunlar bize yaşam hakkı tanımaz. Allah Allah. Allah Allah. Sebep? Çünkü biz tanımadık. Desene, kursana cümlenin devamında. Çok acayip bir döneme girdik. Gerçekten çok acayip bir döneme girdik. Mesela Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları açıklama yapıyor. İstanbul'da diyor, Marmaray'da belediyeye biz diyor zam yapmayın dedik. Zam yaptı diyor tamamen. Bak yalanla mücadele bu kadar basit. Ya kardeşim Murat Ongun'un yaptığı açıklama çok doğru. Belediyenin sözcüsünün, Ekrem İmamoğlu'nun. Bedava yapın. Yap kardeşim, biz hazırız. Hemen bedava yap. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları bedava yapsın. Hadi. Yapsana. Niye yapmıyorsun? Yalanla mücadele basit. Yeter ki yeniden üretimine katkı vermesin kimse. Çünkü bu insanlarla saçma sapan muhabbete girdiğin zaman uzuyor mevzu. Hani bu sokakta abuk sabuk konuşan dayının ağzına cep telefonunu sokmakla aynı. Bırak. Cep telefonunun yeri burasıdır de. Git. Bak çok akıllıca bir iş yapıldı. Ben ilk kez görüyorum. 2001 krizi yaşandığında mesela bunun yapılması için bir takım girişimler olduğunu biliyorum ama yapılamamıştı. Oysa medya ortamı da hazırdı. Yani öyle bir şey yapılsa, işte o kasanın atıldığı, yazar kasanın atıldığı dönemde falan. Kemal Kılıçdaroğlu ev kadınlarıyla basın toplantısı yapıyor. Çok doğru strateji bu. İnsana benzerini göstermek lazım. Yoksa sen Mücahit Birinci'den ne farkın olacak? 5500 liralık kaşkol takacaksın. Ondan sonra insanlara diyeceksin zam geldiği gibi gider ya. Bu kaşkol da biraz çok mu sıcak tuttu ya? Kaşmir çok sağlam tabii. Çok para, eşek yüküyle para verdi. karşı karşıya getireceksin. Kucağında bebeğiyle kadıncağızın söylediğini duydunuz mu? Yani 30 lira borç aldım dedi kadın. Yağ alabilmek için. Yağ alabilmek için komşumdan 30 lira borç aldım dedi. İnsanlara bunların anlatılması gerekiyor artık. Ama bugünün dandik medyasından bağımsız olarak. Ortam var. Elinizde olanak var. Artık var kardeşim. Artık var. Çok daha fazla yapmanız gerekiyor bunu. Bu yeniden yalanın üretimine katkıda bulunmadığınız müddetçe bundan sonrasında gündem belirleme şansı yok Erdoğan'ın. Ekonomi hep konuştuğumuz hikaye oluyor işte. Ya bunu öngörmek için hani kötü niyetli, marjinal solcu Abdülkadir Selvi'nin söylediği gibi ekonomi dehası falan olmanıza gerek yok. Gideceği yer belli zaten. Yani insanlar dövize bakıyor. Ulan döviz acayip hareketlendi gidiyor. Hareketlenir gider tabii. Bugün piyasanın açılışına göre dolar şu anda %3 artmış durumda. Neden? Kapattığımız noktayı düşünün ya. Eski yılı kapattığımız noktayı düşünün kardeşim. Asgari ücret 4253 lira oldu. Güllük gülistanlık, faiz sebep enflasyon netice. Faiz aralığa yapıştı zaten. Aralığa yapıştığı için aralıkla birlikte hayırlısıyla defolup gidecek. Faizleri de düşürdük 14 seviyesini. Merkez Bankası'nın politika faizini. O şahane. Niye %3 yükseliyor dolar? Biri anlatabilir mi bunu? Bunu anlatmaya gerek yok. Vatandaş bunu yaşıyor zaten. 13 lira 70 kuruş Amerikan doları. Sebep? Ne oldu ya? Yeni bir yıla girdik, yüzümüz gülüyor. Oo şahane. İşte öyle olmuyor. Attığın yalan patlıyor bir yerde. Ve düşün, bunu savunabilecek insan Nurettin Nebati. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu. Oo! Bitmiş, patlamış adam ya. Bırak kendi içinde debelensin. Ama sen muhatap alma onun gazetecilerini. Elimizde insanlarımız var. Bu konuda yetkin insanlar var. Çıkalım tartışalım. Çok basit. Çok basit ya. Muhalefet temsilcileriyle, iktidar temsilcileri çıksın tartışsın. Bu ülkenin insanları ne olup bittiğini açıkça görmeyi hak etmiyor mu? Ediyor. O zaman tamam. Artık biraz bırakmak lazım bu işin ucunu. Memur ve emekliler için kritik gün, işte TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamına göre %5 ve ikinci 6 ay için %7'lik bölüme ne kadar enflasyon farkı? Reis gelir onu çözer ya. Ne diyordu Mehmet Barlas? Mutlaka Erdoğan bir şey yapacaktır. Yaptı Mehmet Bey. Asgari ücret 4253 lira oldu Türkiye'de. Bugün açıklananla ilgili de bir şey söylersiniz herhalde. İktidar yalakaları çıkıp sosyal medyadan mesaj atıyor. Yalakanın dibi, yalakanın dibi artık. Yani karıştıracak yeri yok. En kıvamlı hali yalakanın. Adam diyor ki yani Erdoğan'ın bu kadar olumlu mesajlar verdiği bir dönemde evet böyle bir zam yağmuru açıklamanın nasıl bir mantık olduğunu anlamadım. Sen diyorsun ki oha bir yalakalık gördüm de lan bu kadar yalakalık olur mu? Aşk olsun. Sen gördüğünü hatırlamıyor musun? Adam kitapta yazdığım yalandı benim dedi. Ben yalan yazdım dedi ya. Bunu demiş adamın böyle bir cümlesi seni rahatsız mı ediyor? Çıtayı çok alçağa koymuşsun. Vallahi hiç gerek yok bu kadarına. Adam yazdığım yalandı dedi. Ben bir kitap yazdım. Çünkü eğer onu demeseydi arkadaşın ümüğüne çökeceklerdi. O da uyandığı için mevzuya dedi ki ben attım dedi ya. Attım yani. Kaynağım dedi açık değildi dedi yani. Ne diyordu Tevfik Göksu? Yani elimizde data yok. Neden? Yedim ben dataları. Ben dataları da yedim. Yenebilecek her şeyi yedik belediyede. Data kalmıştı onları yedim. Gerçi boka da benzemiyordu ama kuru kuru tıkır tıkır. Yedim ben dataları. Evet. Koridorda konuşulanları anlattım ben ya. Ya geçen hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili konuşulanları hatırlayın. Bugün konuşulanları, konuşulmayanları hatırlayın. Neden konuşuldu bir hafta ocacık? Niye konuştuk ya? Resmen cacık yapıldı kamuoyunun önünde. Ekrem İmamoğlu hedefe kondu ve denildi ki operasyon geliyor, geldi, gelecek, yaklaşıyor, oluyor, bitiyor. Aralığın 12'sinde başlattı. Mecliste İçişleri Bakanı'nın eliyle başlatıldı operasyon. Ne oldu? Ya kardeşim ne oldu? Özel görevli müfettiş yolladın. Adam da çıktı dedi ki Ekrem İmamoğlu. Kardeşim özel görevli müfettişe gerek yok. Zaten burada hesapla. Bana sor. Hani diyor ya Abdülkadir Selvi. Randevu istesen vermeyecek miydi sana? E sen peki özel müfettiş yollamasan. Ya şu hesapları bir konuşalım desen. Daha önemlisi bak. Ekrem İmamoğlu'nun karşısına çıksa İçişleri Bakanı. Çok daha iyi çözüm değil mi? Çıksın televizyonda karşısına Ekrem İmamoğlu'na. Gözünün içine baka baka desin ki. Sen 5669 kişiyi teröristi işe aldın. O da dese ki ben gelmeden önce insan kaynaklarındaki arkadaşlardan liste aldım. Zaten bizde çalışan sayısı bu da. Bir isim ver bakalım şuradan bir bakalım. Hep beraber bir sayfalardan arayalım. Ne oldu bir haftada, ne değişti? Artık anlık günlük hatta dakikalık gündemlere ihtiyacı var iktidarın. Bu kozu vermemesi gerekiyor muhalefetinde. Hiçbir şekilde. Bırak kendi debelensin. Çünkü içinden çıkma şansı yok bunun. Hakan Hoca'nın, Hakan Kara'nın anlattığı yetiyor zaten. Yani söylenen yalandı, yanlıştı. Böyle bir iktisat teorisi yok. Aha patladı zaten. Bazılarının bunu anlayabilmek için 3 aya ihtiyacı vardı. E işte geçti 3 ayda. Ekim, Kasım, Aralık. Şu haberi nasıl karşıladınız bilmiyorum ama yani İnsanların yeni yıl umudunu içinde yok eden, söndüren bir haber bu. Türkiye-İran sınırında bir mülteci dramı yaşandı. Bir anne iki çocuğuyla birlikte. Üstünde başında yok ama çocukları üşüyeceği için artık yani dayanamayacakları için son parça ayağındaki çorapları da çıkartıp onlara giydirip hep beraber donma anını bekliyorlar. Anne ölüyor. Neyse ki çocuklar köylüler tarafından kurtarıldı da İran tarafına iade edildi. Afgan annenin ölüm hali ayağındaki poşetler. Unutmayın bunu ya. Bütün dünya bir yoksulluk yaşıyor. Biz daha ağırını yaşıyoruz. Mülteciler daha da ağırını yaşıyor. Böyle bir yeni yıl. Ama artık diyorum ya, yani burada gerçekten bu işe hiç kimse katkı vermemeli. Yalanın yeniden üretimine katkı verilmemesi gerekiyor. Bu kadar net. Bırak kendi içinde kimle debeleniyorsa debelensin. Aralarında evet efendim çok iyi yap, efendim şahane yaptınız, bu eşekler kıymetini bilmiyorlar falan konuşsunlar ya. Bir önemi yok ki. Ama artık bunu çok hızlıca yapmaları gerekiyor. Muhalefetin çok hızlıca hemen harekete geçip çok hızlıca yapması gerekiyor ve şunu demesi gerekiyor. Son bir daha söyleyeyim de kapatacağım bu mevzuyu artık. Beni ekrana çıkartmak istiyorsan karşıma iktidardan temsilci koyacaksın. Temsilci diyorum, iktidar mensubu. Yalaka gazeteci bozuntusu, yalaka anketçi, dışarıdan sağda solda debelenen siyasetçi artığı falan değil. Doğrudan bu iktidarın temsilcisini koyacaksın. Ben genel başkan yardımcısı düzeyinde miyim? Karşıma bir genel başkan yardımcısı alayım. Maça sıkan varsa buyursun. Kim ne yapacaksın? Bak artık belagati kuvvetli kimse bile kalmadı. Yani geçmişte işten anlamasa da laf salatasıyla bunu götürebilecek insanlar vardı. Belagat çok kuvvetli insanlar vardı. Hüseyin Çelik vardı, Mehmet Ali Şahin vardı, Bülent Arınç vardı. Şimdi yok. Ha işte konuşanlar bunlar. Lan nasıl? Abo falan diyor adam. Karşısına çaydanlık oturttukları için onlar da hoşlarına gidiyor. Gülüyorlar falan hep beraber. Böyle yani çeyrek altın günü gibi bir şey. Üç aşağı beş yukarı. Çeyrek altın yok. Gün de yok. Ama mantık aynı. Öyle düşün. Selvi'nin şu iddiası çok çabuk cevaplanmak zorunda arkadaşlar. Bir kez daha söylüyorum. Bakın bu kaldığı sürece yalanın yeniden üretimine katkıda bulunursunuz. Çok hızlı. Çok çok hızlı. Belgesiz konuşmam diyor çünkü. Ya o belge neyse açıklasın. Cumhuriyet'in manşeti havada, karada, denizde zam, artan maliyetler nedeniyle ulaşımda fiyatlar patladı. Sıralı zam listesi yayınlamışlar. Milli Piyango listesi yayınlayamayınca eskiden düşünsene bizim sıradan günlerimizde 1 Ocak günü herkes Milli Piyango'nun kazanan listesini beklerdi gazetenin içinde. Şimdi zam lan neremizden ne kadar öptüler acaba bir bakalım. Elektrik ya çok okumak gerçekten insanın içinden gelmiyor ya. Hepsini yazmışlar. Osman Gazi Köprüsü. Ya vicdansızlık kardeşim yaptığın ya. Vallahi vicdansızlık ya. Aylık akbil 316 liradan 430 liraya. Elektrik değil AKP çarpıyor. Sertaç eşin haberi. Elektrik faturanıza ne kadar yansıyacak bu öpücükler? Onu anlatıyor. Bu arada metal işçileri eylemse eylem, grevse grev diyerek Pevrul Kavrak başkanlığında Kocaeli'de miting yaptılar. Gördünüz mü bilmiyorum ama. Ya hakikaten dehşet bir mitingdi o. Medya görmedi. Çok normal. Ama çok acayip bir miting yaptılar. Metal iş kolunda çok acayip bir grev geliyor. Sefa Uyar'ın bir haberi var. Bugün gazetenin birinci sayfasında gördüğümde dedim ki ya onun eksiği ne? Çok normal. Yani herkes konuşuyor. Adana müftüsü konuşmasın mı? Adana müftüsü her gün sosyal medyadan fetva veriyor. Pırlantanın zekatı yok. Adana müftüsü Çınar, altın ve gümüşe zekat düştüğünü ancak inci, elmas, pırlanta ve zümrüde zekat düşmediğini belirtti. Bu ziynetlerin daha değerli olduğu için zekat verilmesi gerekir demenin doğru olmadığını iddia eden Çınar, çünkü zekat için tek ölçüt değerli olmak değil savunusu yaptı. O zaman tamam, ondan KDV alınmamasını da açıklıyor bu. Yaşasın lan, şahane müftü ya. Çok güzel. Ya bu kul hakkı yemenin bir şeyi yok mu hocam ya? Yani bir hani bir bug'ını bulamaz mıyız bu olayın? Kul hakkı yenmez ama şu şartlar geçerli olursa hani yemek demeyelim de kenarından tırtıklanabilir diye. Vallahi yapamaz mısınız bir şey? Çok rahatlatırsınız bazılarının elini. Çok acayip ya. Sabah. Bakalım şimdi sabahtan güzel bir haber arayalım. Devam edelim. Emekliye zam, memura fark yüzde kaç? Kaç? Bilmiyorum kaç? İşte onu soruyorum. Ben de bekliyorum. Şimdi bak yarınkini gör. Yarınki gazete birinci sayfasını gör. Lütfen unutturmayın. Yarın sabah enflasyon haberini sakladıkları yeri bulalım, olur mu? Sabah aktivitemiz yarın o olsun. Zaten enflasyon konuşuruz büyük ihtimalle de. Sabah aktivitemiz yarın sakladıkları haberi ilk bulan kazansın yarın. Nereye sokmuşlar haberi, enflasyon haberini? Bir görelim. Mehmet Barlas yazı yazmış bugün. Diyor ki hep beraber diyor insanların geçimine ilişkin haberler bekliyoruz bu hafta biz diyor. Aldın ilk haberi, sevinçli misin? İkincisi de gelir bugün Bakanlar Kurulu toplantısından sonra. He? Ha, süper. Yavuz Donat yazı yazmış. Siyasette diyor yeni yıl için beklentimiz. Siyasette uzlaşmacı bir dil. Güzel sözler. Ama diyor olmaz. Kimden ötürü? Ha işte onu da yazamam ki. O olmaz. Yani o zaman sabahın başında nasıl kalacağız Ankara'da? Tebrik ederim. Çok çok başarılı gerçekten. Çok güzel gazete, yemin ediyorum. Kaşıkla verip kepçeyle alıyorlar. Bugün Sözcü Gazetesi'nin manşeti. Yalnız bugün Çiğdem'in özellikle Çiğdem Toker'in yazısını okumanızı özellikle tavsiye ederim. Çünkü bugün yaşadığımız zam gerçeğinin Türk Elektrik Kurumu özelleştirmesiyle nasıl bağlantılı olduğunu anlatmış. Çok da şık anlatmış. Lütfen okuyun o yazıyı. Çok şık. Yani iş nerede bozulmaya başladı onu çok güzel anlatıyor. Bakmakta fayda var. Ha bir de Çağrı var bu arada. Sabah çok güldüm. Diyor ki elinizi vicdanınıza koyun. Sevgili TÜİK, sana sesleniyorum. Gore ya da Bush, hanginiz seçilirse benim için fark etmez ama akıllı olun. TÜİK, sana, sözüm sana. Lütfen rakamlarla oynama. Çok gerçekçi bir çağrı. Kılıçdaroğlu'nun ev hanımlarıyla, ev kadınlarıyla yaptığı toplantı var. Dolar 18 lirayken benzin 11.6 liraydı. Şimdi dolar 13 lira, benzinde 12.9 lira. E tamam işte bizde öyle yürüyor. Sözcü bunları görmüş. Ha, bu arada ekmek zammı ile ilgili de bir haber var. Unun fiyatı %25 arttı. Ekmek zammı kapıda diye. Yani TMO'nun sadece %23 ekmeklik buğdaya yaptığı zammı düşünürseniz eğer. Tamam işte. Bir gün artık ampulü söndürme vakti manşetiyle çıkmış bugün. Bir yanda peş peşe gelen zamlar, diğer yanda yüksek enflasyon. Yangın büyürken halk isyan etti. Buna soygun denir. Artık yeter. Doğru. Zam haberleri. Ondan sonra şuradan bir haber gösterecektim size. Nerede ya? Şu. Yaren Çolak'ın bir haberi. küçücük birinci sayfadan anonslu duyurulmuş. Organize kötülük haberin başlığı. Organize sanayi bölgesi OSB projesiyle karşı karşıya olan Balıkesir ve Çanakkale için tehlike çanları çalıyor. Sahil kenarında olan Bandırma ilçesinde kurulmak istenen Marmara Organize Sanayi Bölgesi ile tarım arazilerinin yanı sıra Manyas Gölü de büyük risk altında. Ziraat mühendisi Güven proje Manyas Kuş Cenneti'nin sonu olacak diye konuştu. Salda Gölü'nden sonra şimdi bir benzeri Bandırma'da yapılıyor. Tebrik ederim. Yeşile düşmansınız. Dolar yeşili dışında. Özür dilerim. Dolar yeşili hariç onu söyleyeyim de. Her yeşile düşman mı? Değil. Vallahi değil. Yok. Yani onu söyleyemem. Haksızlık olur. Evrensel'in manşeti metal işçileri sefalet istemiyor. On binlerce metal işçisi MES'in düşük zamda yatmasını protesto etti. Sendikacılar taslağın yenilenmesi talebine değinmezken işçiler faiz zamlara dikkat çekerek %50'nin bile yetmeyeceğini söyledi. Ha bu arada unuttum. Abdülkadir Selvi yazısında bir yerde de şey diyor. Şimdi diyor ne açıklanırsa açıklansın diyor. Erdoğan'ın önderliğinde diyor yeniden bir görüşme olacak zaten memurlarla diyor. Görüşme mi olacak? Bence hiç gerek yok. Adamı çağırırsınız gelir zaten. Gel diyorsunuz geliyor, git diyorsunuz gidiyor. Yalandan sendikacılık oynuyor adam, memur senin başındaki. Hiç bence görüşmeye falan gerek yok. Yani durduk yerde şey yapmayın ya. İnsanlara paye vermeyin. Yeni Şafak. Bugün Yeni Şafak gazetesi yine aynı şekilde. Hani ya bir takım ağır zamlar yaşandı. Yaşanmadı mı? Yaşandı. Yaşandı. Allah var. Yaşandı. Peki bunları nereden gördünüz sorusuna cevap verememiş. Çünkü saklayacak yer bulamamış. Gerçekten. Adam bakıyorsun gazetenin içine. Ulan zamlar nerede? Yok. Ama mesela borsa 3000'i görebilir haberi var Yeni Şafak'ta. Borsa 3000'i görebilir. Sebep? Görür işte analistler öyle diyor. Analistler dövizle ilgili bir şey söylüyor mu? 13 lira 73 kuruş şu anda. Sabah piyasa açılışından beri %3.3 arttı dolar. Yok ona konuşmuyor şeyler ya. Konuşturmaya çalıştık biz de. Avrupa Birliği bayrağı Fransa'da bile istenmiyor haberimiz var. Evet bence mantıklı. Tabii tabii. Türkiye'nin Libya'daki rolü güçleniyor haberi var. Sahte alkol haberi var. Ama zam haberi onu şey yapamıyoruz ya. Ona şey yapamıyoruz yani. Bir ihbar haberi var. Bu arada haberi yazan kişi yok. Bak haberin altında Mahreç yok. Kim yazmış bu haberi? Muhabirin mi yazdı? Ekonomi servisini mi topladı? Hiçbir şey yok. Diyor ki 20 Aralık'ta aşırı dolar talebiyle kuru 20 lira seviyesine çıkarmaya çalışan yurt dışındaki spekülatörler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur korumalı hesabı devreye sokmasıyla şoka uğradı. Böyle hepsi böyle oldu. Kur aniden 11 liraya düşünce bu kez topladıkları doları satma telaşına girdiler. Türk lirası bulamayıncaysa hatırlıyor musun burada sana anlattığım hikayeyi? Hani içeride öyle anlatıyorlardı ya. Türk lirası şorta düşecek. Yani öyle denir ekonomide şorta düşecek. Eksikliği görülecek. Türk lirası yükselecek. Yani böyle olacak bu iş. Türkiye'deki bazı şirketler devreye girip Türkiye'deki yabancı bankalar aracılığıyla spekülatörlere destek oldu. Kim onlar? Lan kaç tane yabancı banka var? Bence bunu bir açıklayın. Yabancı bankalar açıklama yapsa mesela. Dese ki biz bir dakika hacı dur lan kaç tane yabancı bankayız zaten. Bir şunu söyle bize ya kim o? Memurun gözü kabinede kritik yasalar mecliste. Zamlar? Onu şey yapmadık görmedik ya. Türkiye sınırında dram. Bak şimdi yalanın yeniden üretimi. Çok acayip dün. Sabah, tabii dün pazardı, dün sabah gördüm ben bu haberi. Biri şöyle bir şey yazmış. Demiş ki Avrupa'da panganotlar değişiyor, üzerine de Özlem Türeci ile Uğur Şahin'in, hani bu şu anda kullandığımız BioNTech aşısının mucitlerinin fotoğrafı konulacak. Altına yazılar yazılmaya başlamış. Vallahi çok iyi, helal olsun. Sana burada anlattığım güzel kardeşim o klasik devinim var. Önce alkışlama bölümü. Yani yasın dört evresi gibi. Alkışlama bölümü şak şak şak. Önce sonra inceden ulan başkası yok muydu? Sonra duyar kaslar gelmeye başlamış. Çok acayip ama. Her alandan duyar kas var. Yalnız Özlem Türeci arkada kalmış. Neden? Nasıl efendim neden? Özlem Türeci neden Uğur Şahin'in arkasında? Bir insan evladı da sormamış ki. Şu haberin aslı var bu arada. Sosyal medyadan buna oturmak çok kolay. O yüzden çok rahat silkeliyor herkes. Haberin aslını merak eden bir Allah'ın kulu yok. Olmaz o. Kadın arkada kalmış. Bir takım sosyal medyadan takipçi kasmaya çalışan tipler var. Onlar bunu öne atıyorlar ki kadın haklarına ne kadar değer verdiğimi görün. Kadın hakları denince akla gelen ilk isim olmam lazım. Neden Özlem Türeci arkada? Haberin aslı şu. Avrupa Birliği'nde banknotların, euro banknotlarının yenilenmesi gündemde ve bunun için Avrupa Parlamentosu üyelerinden bir tanesinin teklifi bu. Böyle bir şey yok ortada. Ve o teklif üzerine insanlar da olsa nasıl olur diye bayağı bildiğin Photoshop'ta bayağı bir fotoğraf yapıyorlar. Neden arkada Özlem Türeci? Çünkü bu fotoğrafın orijinalinde arkada. Onu alıp oraya koyuyorlar Avrupa Birliği'nin 50 euroluk banknotuna. Ondan sonra da insanlar diyor ki tamam ya. Yapan kim? Alman gazete Welt am Sonntag. Welt am Sonntag. Bir insan evladı bakmıyor bak. Hiç bakan eden yok. Direkt sosyal medyadan yapıştıralım abi. Neden? Kadın hakları süper. Evet ya. Ben buradan yürürüm. Allah nereden baksan. Temiz buradan 150-200 takipçi kasarım. Dur ben bir dalayım buna. Ya arkadaşlar, sosyal medya herkesin her konuda görüş açıklaması gereken bir yer değil bana göre. Mesela ben hafta sonları mümkün olduğunca detoks yapıyorum. Yani böyle uzakta kalmaya çalışıyorum. Çok gerekmedikçe bir şey yapayım. Kafası olsun diye biraz sadece. Ama izlerken çok gülüyorum. Vallahi çok gülüyorum. Tanıdığım insanlar da var çünkü aralarında. Ya diyorum ki ne yapıyorsun sen ya? İlla görüş beyan etmek zorunda mısın? Ha halk böyle seni mi bekliyor yani? Bir konuşsa lütfen ya elim ayağım boşaldı yemin ediyorum konuşsun lütfen. Böyle mi düşünüyorsun? Böyle bir şey yok. İlle bir şey yapacaksan ne olur bir doğrusuna bak ya. Arkada dur o olmamış. Kesinlikle. Yeni ayrışma konumuz Cem Yılmaz'ın stand-up'ı. Cemi Depp. Ben öyle diyorum. Cem Yılmaz işte neydi Diamond Elite bir şey PP hatırlayamadım olanını. Hiç olmamış. Kesinlikle yani izledim. Bak aynı döngü orada da var. Başlangıçta alkışlayan grup. Ya yeni yıla güzel girdik be hocam. Aa ne güzel ya güldük. Önce bu. Çok güzel. Çıtası yükseliyor falan diye geliyor. Sonra yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Sonra sorgulama başlıyor. Ya sorgulayanların bir kısmı gerçekten hani ağzınla gülmezsin ya. Vallahi ağzınla gülmez. İnsanlar öyle şeyler yazmış ki. Dün mesela bir grubunu oradan baktım kendime şey yaptım ayırdım. Ya adam var ya Richard Pryor'a getirmiş mevzuyu mesela. Biraz o tadı, o dokuyu aldım yavaştan. Evet, var yani. Var. Hafiften bir Bruce lezzeti. Var yani olgunlaşan biri. Ya kardeşim adı Cem Yılmaz adamın. 25 sene önce. Ya bunu unutmuş olamaz insanlar. Çünkü bana kalırsa gösteriye ilişkin akılda kalan tek şey bu aslında. Çünkü ilk önermesiydi Cem Yılmaz'ın. Ne diyordu adam? Burada eğleneceğiz. Çıkınca aklınızda bir bok kalmayacak. Paniklemeyin. Çünkü olay böyle kurgulandı. Derdimiz şurada gülelim ya. Arkadaş almış çıta yoruyor. Ablanın teki dün gece öyle bir coşmuş ki. Herhalde diyor aranızda güldünüz eğlendiniz ama hiç kimsenin diyor dikkatini çekmemiş oradaki diyor kiliseden dönüştürülen evler konusu. Hafta başı dalar mı ona diyor. Ya herkes kendini çok ciddiye alıyor. Ciddi söylüyorum bak bu çok kötü bir şey. Çok kötü bir şey. Ya sıradan ölüm neriz kardeşim? Hani içimizde çişi geldiği zaman çiş yapmama özgürlüğüne sahip onu kendi içinde dönüştürebilen falan var mı? Yakıta dönüştürebilen. Zannetmiyorum olduğunu. Ben kompozitim. Yani doğada çözünmeyeceğim konusunda doğduğumdan beri şey yaptım. Anlaştık. Çözünmüyorum doğada. Bunu söyleyebilen var mı? Ya gül be güzel kardeşim. Gül. Ama yani herkes bir yere neydi? Politik mesaj Tam da bugünlerde verilmesi gereken politik mesajlar verilmemiş. Politik mesaj mı? Hani gülecektik ya biz. Sadece. Öyleydi yani kurgu. Kaldı ki içinde politik mesaj da var. Olması gerekir mi? Vallahi bilmiyorum. Sonuçta bu bir stand-up gösteri ya. Ben çok stand-up izledim. Bak acayip komik ya. Çok komik. Ben çok stand-up izledim. Şunu demeye çalışıyor bunu yazan abi. Bir ayrılın. Bir ayrılın. Ben konuşacağım. Siz konuşmayın diyor yani. Ya arkadaşım bu kadar ciddiye almasan mı acaba? Hani gülsek mesela, eğlensek. Bence daha iyi olur. Hani cumartesi günü biz mesela Maa ile izledik. Acayip güldük ya. Acayip güldük. Ya 90 dakikalık bir şey var kardeşim. Ama bunu bu kadar abartmayın artık ya. Alttan gömmeye çalışanlar. Aa parayı buldun da bir anlatırsın teknene. Ya çok çok acayip ya. Hay yaşayın bak. Cananar ne güzel yazmış. Komedyenin neşesini kaçırabilen tek ülkeyiz herhalde diyor. Doğru valla. Ya bırak be güzel kardeşim. Bak 90 şunu yapsa anlarım bak. Şunu yapsa ben varım. Ya içlerinde mesela şöyle şey. Enver Aysever yazmış. En şaşırdığım da oldu. Ben stand-up izlemiyorum. Yani Cem Yılmaz'ı da hiç bilmiyordum. Bilmiyordun. Hiç izlemedin yani. Gerçekten çok inandırıcı. Çok ben inandım yani. Ama böyle yapılmaz bu iş. Vallahi bir şey söyleyeyim. Bence tam da böyle yapılır. Ama böyle bir fikri tartışmaya gerek yok. Biz de mesela stand-upçı oluruz. Tamam mı? Oturur deriz ki ya böyle yapılmaz ya. Ben böyle yapmıyorum. Hala bak şimdi Barış Eroğlu yazmış mesela. Agresif mizah merak edene Ricky Gervais'in Humanity gösterisini öneririm. Ya adamlar birileriyle kıyaslıyor Cem Yılmaz'ı. Ya kardeşim şunu niye yapmıyorsun ya? Ya çok basit bir şey. Neden birine benzetmek zorundasın? Cem Yılmaz'da bir inceden böyle bir Bruce olgunluğu gördüm. Evet oluyor yavaş yavaş. Woody Allen'a doğru tatlı bir tırmanış. Ya kardeşim gerek yok buna. Bu kadarına gerek yok. Yani sonuçta bu ülkede Hacı'ya Karpatların Maradona'sı dedi adam ya. Lan Hacı Hacı. George Hacı. Jorge Hacı. Adam hani neden illa birine benzetmek zorundayız biz? Biri yaptığı işle sadece anılamaz mı? Karpatların Maradona'sı diyor Hacı. Yani oynadı adam. Barcelona'da da oynadı. Ya da ne yapacaksın ki? Daha ne bekliyorsun ya? Yani adamı doğum tarihiyle mi sidik yarışına sokacaksın? Önce doğdu Maradona. İyi topçu olsa daha önce doğardı. Doğamadığına göre bir bok olmaz. Bir bok olmaz. Yani mümkün değil. En fazla Karpatların Maradona'sı. Yapmayalım ya. Ya ne olur vallahi bak. Bu yıldan böyle kendinizle ilgili kararlar eminim almışsınızdır. Hani hep alınır ya. Ertesi günde ihlal edilir. Ama şunu yapmakta bence fayda var ya. Yani ne olur kendimizi bu kadar ciddiye almayalım. Vallahi herkes kendini bu kadar önemli görmesin ya. Sosyal medyadan mesaj verme geleneği. Dün bir tane ayırdım burada ama göstermeyeceğim. Yani rencide etmemek için göstermeyeceğim. Bir şey gördüm sosyal medya paylaşımı. Abi adam böyle saat herhalde 3.30-4 gibi akşamüstüydü yani tam net hatırlamıyorum da saatini. Yazmış tamam mı alt alta bir sürü başlık. Bir sürü başlık yazmış alt alta. İşte stand-up'ın geldiği yeri, tarihçesi, bilmem nesi, boku püsürü o kadar fazla ki acayip yıkılıyor ortam. Ben gördüğümde akşam saat 11.30 falan yok 11.30'u geçmişti. Hatta 12'yi geçmişti tabii. Ben gördüğümde 4 kişi yorum yapmıştı. Sadece 4 tane yorum vardı. Öyle beğeni, retweet falan hiçbiri yok. Abi yani yapma bu kadar, kasma gözünü seveyim ya. Ya kendine haksızlık yapıyorsun ya. Zannediyorsun ki böyle hani şey bütün toplum senden mesaj bekliyor. Ya kimsenin kimseden bir bok beklediği yok be güzel kardeşim. Bak burada ben bu yayını yapıyorum. Ben mesleğimi yapmaya çalışıyorum. Ama bu işe başlamak isteyen bütün arkadaşlarım, pek ya burada yayını izleyenler de var, şahitler. Hepsine şunu söylüyorum. Seni kimsenin izlemeyebileceğini de göze alıyorsan yap bu işi. Ben göze alarak geldim. Olabilir. Hiç kimse izlemeyebilir. Yani lan böyle bir şeye ihtiyaç yok deyip gidebilir insanlar. Çok doğal bir şey bu. Çok çok çok doğal bir şey hatta. Ama sosyal medyaya bir bakıyorsun. Bütün kullanıcı, herkes. Sosyal medya fenomeni ya. Akmış, kopmuş, gitmiş millet. Uçuyor direkt. Yapmayalım ya, ne olur. Vallahi yani bir insandan bu kadar ciddiye almasınlar kendilerini ya. Yani 25 senedir bu iş yapan. Yani demin şuradan bak, ben konuşurken bir ara fark etmişsinizdir. Mail box'ı açtım, mail kutusunu. Oradan da bakıyorum. İzleyicilerden biri. Bakın Teslime Hanım. Yani isim doğrudur herhalde. Sadece Teslime yazıyor çünkü altında. Diyor ki, teşekkür ederim ki yanıltmadığınız için. Önce över gibi gelişim, giriş gelişme şey yapıp sonra saplıyor direkt. Elimle gösterdim, çok özür dilerim. Neyse, kamera açısının dışında kaldı, görmediniz. Saplıyor. Her şey iyi, hoş, güzel de Ünsal Bey. O de ayrı yazılacak. Çok önemli değil ama hani çok böyle bir yandan, çünkü demin gözcüğüyle onu okuyordum. Böyle edebiyat yayınlarına bağlamışsınız. Ne kadar bu işle ilgilendiğinizi falan yazmışsınız onun için. Yoksa böyle bir sıkıntı, sakın. Mail atıyor 500 kere özür diliyor. Ya Türkçe klavyem yoktu abi. Canın sağ olsun güzel kardeşim. Burada edebiyat dersi yapmıyoruz. Ben yapamam zaten. Benim haddim değil. Her şey iyi, hoş, güzel de Ünsal Bey. Cem Yılmaz'ı savunmak size mi düştü? Teslim Hanımcığım, gerçekten burada bunu mu çıkarttınız? Bak çok yürekten soruyorum bu soruyu. Şu anlattıklarımdan çıkartacağınız gerçekten bu mudur? Ben merak ediyorum. Ben kimseyi savunmuyorum. Savunma zorunluluğum yok ki. Bana ne? Ben de izleyicilerinden biriyim diye söyledim demin. Ya kendimizi bu kadar önemsemeyelim ne olur. Hayat böyle Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da falan yayınlanmıyor. Öyle bir şey değil o. İnsanlar çok önemsedikleri için kendilerini farklı anlatıyorlar, farklı gösteriyorlar. Yılbaşı gecesi bir kare fotoğraf paylaştım. Elimde rakı kadehiyle. Altına 500 kişi şöyle şeyler yazmış. Oo lan benden de garibanı varmış. Adam çay bardağıyla içiyor. Neden orada çay bardağı vardı biliyor musunuz? Yani rakı neden çay bardağındaydı? Çok basit bir gerekçesi var. Kadeh kalmadı. Çok şükür kalabalıktık. Bütün ailem yanımdaydı. Kalabalıktık, aile fertleri hep beraberdik. Kadeh kalmadı. Rakı servisinde ben yapıyordum. Çay bardağına koydum. Ama arkadaşım yani bu kadar coşulacak bir şey değil ki. Hani onu çok önemseyerek. Şöyle mail gelmiş mesela. Saklıyorum bunların hepsini. Ya merak etmeyin, öyle yayınlanacak edilecek diye değil. Bunlar bana anı olacak. Bana yaptığımı burada yaparken ne yaşadığımı unutmamak üzere saklıyorum ben onları. Şöyle şeylermiş. Ya Ünsal Bey, binlerce insan takip ediyoruz ya. Sosyal medyada yüz binlerce takipçiniz var. Ya insan şöyle bir güzel bir kadehle çıkar. Ya kardeşim, Instagram'a fotoğraf koyacaksan, yani o prodüksiyonu yapacak olursan yaparsın da benim öyle bir derdim yok ki. Ben orada insanlara sağlığa, mutluluğa, özgürlüğe diye gerçekten hani sosyal medyadan takip eden, lütfedip değer verip takip eden insanlarla mutluluğu paylaşmak istedim. O bir prodüksiyon değil ki. Çok basit bir gerekçe. Kadeh kalmadı. Vallahi bak, yemin ediyorum kadeh kalmadı. Hala bana adam 4 senedir sürekli gelen, her kitap yayınından sonra gelen mail, saklıyorum. Bir kişi değil üstelik, onlarca kişiden. Gözlüğü niye takıyorsun ya? Gözlüğü niye takıyorsun? Çok basit gerekçesi, görmüyorum. Daha ne diyeyim kardeşim, anlatamıyorum ki. Işık az olduğu zaman göremiyorum. Parlak ışıkta hala seçebiliyorum okurken, sorun değil, ama ışık az olduğu için göremiyorum. Fark ediyorsunuzdur, bazen kitabı açıyorum mesela, okuyorum bir iki cümle ama bir iki cümle ondan sonrasını göremiyorum. Göremediğimi anlıyorum, onun için de gözlük takıyorum. Gözünüzü seveyim yani, ne olur. Yani yeni yılda kendimizi bu kadar önemsemeyelim ya. Vallahi ya, sıradan insanlarız işte ya, ne olacak. Olduğumuz gibi olsun. Gözünüzü seveyim. Bir de birini birine benzetmekten ne olur vazgeçelim artık. Allah aşkına. Çok rica ediyorum bak. Karpatların Maradona'sı olmasın ya o adam hacı. Öbür adam Cem Yılmaz o. Ciddi söylüyorum. Karpatların Maradona'sı demeyin. Benzetmeyin birilerine. Gerek yok ki. Seyret geç. Seyret geç. Yani beğenmedin mi? Mesela ben beğenmedim de. Çok normal. Zaten kimsenin de buna söyleyebilecek bir şeyi yok. Ben beğenmedim. Ama şunu unutma. Yani orada beğeni değerlendirmesi yapılacak bir yer değil orası. Tavsiye edeceksen. Ben beğenmedim. Vallahi hiç benlik bir şey değil. Çok normal. Çok beğendim ya. Acayip güldük, eğlendik. Eyvallah. Ama yani bundan çok ciddi neticeler falan çıkartmaya çalışmasın kimse. Gözünüzü seveyim. Lütfen yani. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya üstelik. Evet, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Aynı yerden bakamayız zaten, aynı insanlar değiliz çünkü. Hepsi farklı. Hepimiz farklıyız. Bize ortaklaştıran şey bu ülke. Aynı ülkede birlikte yaşamak istiyoruz biz. Bundan bir rahatsızlığımız yok. Gerçekten hiçbirimizin bir rahatsızlığı yok. Anlaşırız, uzlaşırız, konuşuruz, zaman zaman tartışırız. Ama sonuçta bu ülkede yaşamak konusunda bir kararlılığımız var. Bu ülkede iyi yaşamak konusunda bir ısrarımız var. Onun için de konuşmak zorundayız. Çünkü konuşmazsak uzaklaşacağız ve bu uzaklık ayrılık getirecek. Oysa direnebilmek için küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmamız lazım. 6 yıldır yapıyoruz, 7. yıla başladık. Ve eğer bunu becerebilirsek, ki burada becerdiğimize göre hayatın kalanında da becermememiz için bir neden yok bana sorarsanız, ya o zaman yapabiliriz. Yeter ki birbirimizden tırsmayalım. Bu yayını desteklemek istiyorum ben. YouTube kanalına abone olun. Lütfen. Çok basit. İsterseniz YouTube üzerinden arayarak yapın. İsterseniz unsalunlu.com.tr'den arayın. Yani orada abone ol düğmesi var. Dokunun. Para pul istemeyecek, merak etmeyin. Sadece bir mail adresi isteyecek ki yayınlar başlamadan haber versin. 2. YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı vermek mümkün mü? Mümkün ve bazı izleyiciler yapmış işte, görüyorum. Katıl düğmesini kullanabilirsiniz. Süper chat ve süper sticker düğmeleri var. Onları kullanabilirsiniz isterseniz. İstemezseniz böyle mecburiyetiniz yok. Olmadı, bundan sonra da olmayacak. Bu yayınlar ilk gününden beri parasız. Son gününe kadar da parasız olacak. Bu benim size taahhüdüm. Patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarla bu yayını destekleme imkanı var. Ama en büyük desteğiniz burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse kalırsam ben yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta, çok şık bir yıl diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.